Ayrım 49. Kızıl Gökler Altında Kızıl Denizler. Scott Lynch. Sayfa 446. 11. Bölüm. Geriye Kalan Tüm Gerçekler. 1. Kısım. Esirleri getirin dedi Kaptan Drakash'a. Zehirli orkidenin güvertesine gece çökmüştü ve gemi yıldızlarla bezeli bir göğün altında demirde bekliyordu. Aylar henüz yükselmeye başlamamıştı. Simyasal fenerlerin arkadan aydınlattığı Kaptan Drakash'a kıç güvertesinin küpeştesinde duruyordu ve omuzlarına pelerin niyetine bir branda örtülüydü. Saçları uzaktan da olsa bir Verrar yargıcının resmi perukasını andıran gülünç bir perukla kaplıydı. Güvertenin önü ve arkası gölgeler içindeki tayfalarla doluydu. Esirlerse geminin ortasındaki küçük bir açıklıkta bekliyordu. Sabahki çatışmadan kızıl ulağın 19 adamı sağ çıkmıştı. Şimdi hepsi de elleri ve ayakları bağlı olarak şaşkın bir grup halinde geminin belinde dikilmekteydi. Locke ayaklarını sürüyerek Jean ile Jabril'in arkasından öne çıktı.
''Mübaşir'' dedi Drakash'a, ''bize zavallı bir grup getirmişsin.''
''Saydın da öyle, yargıç hazretleri'' dedi Teğmen Delmastro, elinde dürülmüş bir tomarla kaptanın yanında belirerek. Onun kafasında da gülünç bir peruk vardı. ''Hiç bu kadar rezil ve sefil bir it sürüsüyle karşılaşmamıştım. Yine de sanırım onları yargılamak görevimiz.''
''Buna mecburuz hanımefendi.''
''Neyde suçlanıyorlar?''
Duyanın kanını reçele çevirecek kadar çok suçla.
Teğmen Delmastro tomarı açtı ve yüksek sesle okumaya başladı. Tal Verrar Arhonu'nun müşfikçe konukseverliğini kasten reddetmek, bahsi geçen Arhonca temin edilen rüzgar üstü kayasındaki fevkalade barınma imkanından bilinçli olarak kaçmak, korsanlık yapma niyetiyle bir donanma gemisi çalmak.
Utanç verici.
Aynen öyle yargıç hazretleri, bundan sonraki kısım bir nebze kafa karıştırıcı, içlerinden bazıları isyanla suçlanırken diğerleri ise kifayetsizlikle itham ediliyor.
Bir ondan bir bundan mı? Mübaşir, düzensizliğe tahammül edemeyiz, herkesi her şeyde suçta gitsin.
Anlaşıldı, isyankarlar artık kifayetsiz ve kifayetsizler de artık isyankar.
Fevkalade, pek fevkalade ve bir o kadar da hakimane. Sözlerime kitaplarda yer verileceğine hiç kuşku yok.
Hem de çok önemli kitaplarda hanımefendi.
Bu rezillerin hesabını verecekleri başka ne var?
Kızıl bayrak altında saldırı ve soygun yargıç hazretleri, tam da bu yılın festal ayının 21. gününde, Pirinç Denizi'nde silahlı korsanlık.
''Bu ne alçaklık, bu ne rezalet, bu ne yüzsüzlük!'' diye bağırdı Drakash'a. ''Kendimi bayılacakmış gibi hissetmem, kayıtlara geçsin. Söyle bana, esirlerin lehine konuşacak biri var mı?''
''Hiç yok hanımefendi, zira hepsi de beş parasız.''
''Ah, öyleyse kimin yasaları altında hak veya koruma iddia ediyorlar?''
''Hiçbirisinin altında hanımefendi. Karadaki hiçbir güç onları sahiplenmez veya desteklemez.''
Acıklı bir durum ama beklenmedik değil. Lakin büyüklerinin yönlendirmesi olmadan bu kemirgenlerin bulaşıcı bir hastalıkmış gibi fazilete sırt çevirmeleri doğal kabul edilebilir.
Belki küçük de olsa hala bir af şansı vardır.
Mümkün değil hanımefendi.
Geriye gerçek karakterlerini gün yüzüne çıkarabilecek küçük bir mesele kalıyor. Mübaşir, esirlerin kimlerle yakın ilişki içinde olduklarını açıklayabilir misin?
Hem de tüm çıplaklığıyla yargıç hazretleri, esirler zehirli orkidenin subayları ve tayfalarıyla kasıtlı bir ilişki içindedirler.
Yukarıdaki tanrılara aşkına diye haykırdı Drakash'a, zehirli orkide mi dedin?
Aynen öyle hanımefendi.
Hepsi suçlu, her hususta, her ayrıntıda, insan kabahatinin izin verdiği en geniş ve nihai kapsamda suçlu.
Drakash peruğunu çıkarıp güverteye attı ve üstüne çıkıp tepinmeye başladı.
Harika bir karar hanımefendi.
Bu mahkemede yasal otoritesiyle ve sarsılmaz azmiyle bir karara varmıştır dedi Drakash'a. Esirler denize karşı işledikleri suçlara istinaden yine denize teslim edileceklerdir. Onları aşağı atın. Tanrılar ruhlarına merhamet göstermekte acele etmesin.
Tezahürata başlayan mürettebat her yönden hücum ederek esirlerin etrafını sardı. Loke kalabalıkla beraber iskele tarafındaki giriş lombarına doğru kah itilip kah çekildi. Oradaki güverteye bir yelken, üstüne de bir kargo ağı serilmiş ve ikisi de kenarlarından birbirine bağlanmıştı. Ulağın eski mürettebatı ağın üstüne itilip orada durmaya zorlanırken Del Mastro'nun talimat verdiği birkaç düzine denizci de Bocurgat'a doğru yollandı.
''Cezayı uygulamaya hazırlanın!'' dedi Drakaş'a. ''Kaldırın!'' diye bağırdı Del Mastro.
Ön direk ile ana direğin alt serenlerinin arasına karmaşık bir makara ve palanga şebekesi kurulmuştu. Denizciler Bocurgat'ı döndürürlerken ağın kenarları yukarı kalktı ve esirleri tutan orkideliler geri çekildiler. Ulağın eski mürettebatı birkaç saniye içinde güverteden yükselmiş ve bir kapana yakalanmış hayvanlar gibi bir araya sıkışmışlardı. Loki uzuvlardan ve gövdelerden oluşan karma karışık yumağının ortasına kaymamak için ağın sert iplerine sıkı sıkı tutundu. Ağ küpeşteyi aşar ve suyun 5 metre üstündeki karanlıkta hafifçe sallanırken beyhude itişmeler ve küfürleşmeler yaşandı.
''Mübaşir, esirleri idam et!'' dedi Drakaş'a. ''Bırakın düşsünler!''
Yapamazlar diye düşündü Loke tam da yaptıkları sırada. Esirlerle dolu ağ, Balıkçıl'da yaşanan o kanlı savaş sırasında neredeyse gıklarını çıkarmayan adamların istem dışı çığlıklar ve ciyaklamalar atmalarına neden olarak hızla aşağı düştü. Düşerken ağın kenarları gevşedi ve böylece en azından suyun yüzeyine çarptıklarında hoplayıp yuvarlanacak daha fazla boşluk buldular. Ya da daha doğrusu altlarında kalan suyu tuhaf bir şekilde bir yastık gibi engelleyen ağ ve yelken bezinin üstünde. 1-2 saniye boyunca karmakarışık bir kütle halinde bağırıp çağırarak sağa sola savrulurlarken ağın kenarları dalgaların üzerine yayıldı, sonra da sıcak ve karanlık sular kapanın içine dolmaya başladı. Loke bir anlığına gerçek bir paniğe kapıldı. Ellerini ve ayaklarını bağlayan düğümler fazlasıyla gerçekken öyle bir şey yapmamak zordu. Fakat kısa bir süre sonra ağ destekli yelken bezinin kenarları tekrar havaya kalktı ve bir kez daha okyanus yüzeyinin hemen üstünde sallanmaya başladılar. Esirlerle beraber kapana kısılık alan su Loke'nin beline kadar geliyordu ve artık yelken bezi ayakta durarak içinde debelenecekleri bir tür korunaklı havuz teşkil ediyordu.
''Herkes iyi mi?'' konuşan Jean'dı. Loke dostunun ağın tam karşı kenarına tutunduğunu gördü.
Aralarında itişip çırpınan onlarca adam mevcuttu. Jean'ın bulunduğu yerden epeyce hoşnut olduğunu fark eden Loke kaşlarını çattı.
''Aman ne komik!'' diye omurdandı ağa tek eliyle tutunan Streva. Diğer kolu basit bir askıyla göğsüne bağlanmıştı.
Ulağın eski mürettebatından bazılarında kırık kemikler, neredeyse hepsinde de kesikler ve morluklar vardı. Yine de hiçbiri yaraları gerekçesiyle bu törenden muaf tutulmamıştı.
''Sayın Yargıç!'' Loke Del Mastro'nun sesini duyunca kafasını kaldırıp yukarı baktı.
Teğmen elinde bir fenerle iskele tarafındaki giriş lombarından aşağı bakıyordu. Suyun üstündeki ağları orkidenin koyu renkli gövdesinden 1-1,5 metre kadar uzaktaydı.
''Sayın Yargıç, boğulmuyorlar.''
''Ne?''
Del Mastro'nun yanında beliren Drakaş'a peruğunu öncekinden de eğri bir şekilde tekrar başına geçirmişti.
''Sizi gidi saygısız piç kuruları, ne cüretle idam edilmeyi reddederek bu mahkemenin zamanını harcarsınız. Mübaşir şunların boğulmasına yardım et.''
''Hay hay hanımefendi, acil boğulma yardımı geliyor. Güverte pompaları hazırlansın, güverte pompaları çalıştırılsın.''
Bir çift denizci aralarında tuttukları bez bir hortumun ağzıyla beraber küpeşte de belirdi ve Loke tam da başını öteye çevirdiği anda üzerlerine oluk oluk tuzlu sıcak su püskürtmeye başladılar. Loke bu durumun o kadar da kötü olmadığını düşünmeye başlamıştı ki saniyeler sonra sudan daha sert bir şey ıslak ve yakıcı bir şapırtıyla başının arkasına çarptı. Bu yeni aşağılama bombardımanı, Loke bunun yağlanmış üst tüpü olduğunu çabucak fark etmişti, genel ve coşkuluydu.
Küpeşle sıralanmış tayfalar ağın içindeki esirleri Loke'nin pek çok sabah direkleri sıvamakta kullandığı maddenin o tanıdık kokusunu taşıyan bir paçavra ve ip tiftiği yağmuruna tutuyorlardı. Saldırı dakikalarca sürdü. Ta ki Loke yağın nerede bitip giysilerinin nerede başladığını kestirmez olana ve küçük hapishanelerindeki su leş kokulu kaygan bir tabakayla kaplanana dek.
''İnanılmaz!'' diye bağırdı Delmaslo. ''Yargıç hazretleri hala oradalar. Bulmadılar mı?''
Zamira bir kez daha küpeşte de belirdi ve Peru'nu ağır başlılıkla çıkardı.
''Lanet olsun, deniz onları reddediyor. Esirleri tekrar gemiye almamız gerekecek.''
Birkaç saniye sonra tepelerindeki halatlar gerildi. Sonra da ağ ve yelken bezi karışımından ibaret hapishaneleri yavaş yavaş yükselmeye başladı. Anlaşılan bu olay tam zamanında gerçekleşmişti. Loki büyük ve güçlü bir şeyin ayaklarının altındaki engele sürtündüğünü hissederek ürperdi. Neyse ki saniyeler içinde dalgaların uçlarına veda ettiler ve düzenli bir gıcırtıyla yükselmeyi sürdürdüler. Fakat cezaları henüz sona ermemişti. İçinde bulundukları ağ küpeşteyi açtıktan sonra güverteye indirilmeyip bir kez daha karanlıkta asılı bırakıldılar.
''Döner bakarıyı serbest bırakın!'' diye seslendi Delmasbro.
Loki ufak tefek bir kadının yukarılardaki karma karışık halatlara tırmandığını, sonra da sabitleme pimini ağı taşıyan büyük tahta makaradan çekip çıkardığını gördü. Genç adam makara dahilindeki o yuvarlak metal rulmanın ne işe yaradığını biliyordu. İyice yağlandığında biçimsiz ve ağır yüklerin bile kolayca döndürülmesini sağlardı. Mesela onlar gibi. Tayfalar küpeşteye sıralanıp ağa asılmaya ve oradan oraya çekiştirmeye koyuldular. Esirler saniyeler içinde mide bulandırıcı bir hızla dönmeye, etraflarındaki dünyayı kısacık kesitler halinde görmeye başladılar. Karanlık sular, güvertedeki fenerler, karanlık sular, güvertedeki fenerler. ''Ah tanrılar aşkına!'' dedi biri gürültüyle kusmadan hemen önce. Zavallı adamın etrafındakiler hızla uzağa kaçmaya başlarken Loki'de tekmelere, sarsıntılara ve fırıl fırıl dönen insan yığınına aldırış etmemeye çalışarak ağın kenarındaki yerine var gücüyle tutundu.
''Temizleyin şunları!'' diye bağırdı Delmaslo. ''Güverte pompaları devreye!''
Üzerlerine tekrardan tuzlu su püskürttüler ve akıntının tazyiki daha da hızlı bir şekilde dönmelerine neden oldu. Ağın her bir turunda Loke püsküren suyla bir kez daha buluştu. Dakikalar geçtikçe genç adamın baş dönmesi arttıkça arttı ve fazlasıyla revaçlı bir eylem haline gelmesine karşın haysiyetinin her zerresiyle kusmamaya odaklandı. Baş dönmesi o kadar yoğun, azatları o kadar aniydi ki Loke tutunduğu ağ boşalana dek yeniden güverteye indirildiklerini fark etmedi bile. Öne devrilerek bir kez daha sert kalasların üstüne yayılmış ağlara ve yelken bezine kapaklandı. Ağ dönmeyi kesmişti fakat bu görevi onun yerine devralan dünya hepsi de birbirinden nahoş, altı veya yedi yöne doğru aynı anda durmaksızın dönüyordu. Loki gözlerini kapadı fakat bunun bir faydası dokunmadı. Mide bulantısı azalmadığı gibi bir de üstüne üstlük kör olmuştu. İnleyen ve küfreden denizciler sürünerek üstünden geçtiler. Bir çift tayfa uzanıp Loke'yi ayağa kaldırdı. O noktada midesi neredeyse teslim olacaktı. Genç adam bulantıyı bastırmak için sertçe öksürdü. Sahte peruğunu ve pelerinini çıkarmış olan Kaptan Drakaş'a gruba yaklaştı. Loke kadını sanki komik bir açıyla yürüyormuş gibi görüyordu.
''Deniz sizi kabul etmiyor.'' dedi kadın. ''Sular sizi yutmayı reddediyor. Henüz boğulma vaktiniz gelmemiş. İona'ya şükredin. Ulkris'e şükredin.''
Teyrin topraklarında veya sularında pek sık duyulmayan Ulkris ismi denizler tanrısının Cereş dilindeki karşılığıydı. Gemide doğu adalarından gelenlerin sayısı düşündüğünden çok olmalı diye düşündü Loke.
''Tamahkar sultanların efendisi bizi korusun!'' diye bağırdı mürettebat.
''Her şeyin arasındaki bu yerde bizimle berabersiniz!'' dedi Drakaş'a.
''Sizi ne toprak alıyor ne de deniz kabul ediyor. Siz de bizim gibi tahtaya ve yelken bezine sığındınız. Toprağınız bu güverte, semanız bu yelkenler. Sahip olduğunuz tek dünya bu, ihtiyacınız olan tek dünya bu.''
Kadın çekili bir hançerle bir adım daha yaklaştı.
''Dünyada bir yer edinmek için çizmelerimi yalar mısınız?''
Hayır diye kükredi ulağın eski mürettebatı hep bir ağızdan. Törenin bu kısmı hakkında bilgilendirilmişlerdi.
Önümde diz çöküp yüzüğümü öperek merhamet dilenir misiniz?
Hayır, hayır, hayır, hayır.
Toprağın, yasaların ve kralların hasretini çekerek onlara bir andinin memesi gibi yapışır mısınız?
Hayır, hayır, hayır.
Kadın Loki yaklaşıp hançeri ona verdi.
Öyleyse kendini özgür bırak kardeşim.
Kendini hala sarsak hisseden ve yanındaki tayfaların desteğine minnet duyan Loki hançeri kullanarak ellerini bağlayan ipi kesti. Sonra da ayak bileklerinin arasındakini kesmek üzere eğildi. O da bitince arkasına döndü ve ulağın tüm eski mürettebatının 3 aşağı 5 yukarı ayakta durduğunu, çoğunun 1 veya 2 orkideliden destek aldığını gördü. Yakınında birkaç tanıdık sima seçebiliyordu. Streba, Jabril, Alvaro denen bir adam ve onların hemen arkasında onu huzursuz bakışlarla izleyen Jean. Loki kısa bir tereddütün ardından hançeri Jabril'e uzattı. Kendini özgür bırak kardeşim. Jabril gülümsedi, hançeri aldı ve bir çırpıda iplerinden kurtuldu. Jean ona dik dik baktı. Dostuyla daha fazla göz teması kurmak istemeyen Loki gözlerini yumdu ve hançerin grupta elden ele dolaşmasını dinledi. ''Kendini özgür bırak kardeşim'' diye mırıldandılar birbirleri ardına. Sonunda iş bitti. ''Kendi elleriyle özgür kalan sizler bundan böyle pirinç denizinin kanunsuz kardeşlerisiniz.'' dedi Kaptan Drakaş'a. ''Ve de zehirli orkidenin tayfaları.'' İkinci kısım. Yeterince uzun yaşadığı takdirde tecrübeli bir hırsız bile yeni hileler öğrenme fırsatı bulur. Loki de o günün sabahı ve öğleden sonrası boyunca ele geçirilen bir geminin nasıl layıkıyla yağmalanacağını öğrenmişti. Alt güverteleri son bir kez turlayıp yakalanacak başka balıkçıl mürettebatı kalmadığından iyice emin olduktan sonra güverte merdivenini sert adımlarla tırmanarak kış güvertesine çıktı. Kurtarıcıların cesetleri kenara çekilip morfidarda üst üste yığılmış, zehirli orkide mürettebatına ait ölülerse geminin beline taşınmıştı. Loki, Zamira'nın tayfalarından bazılarının yelken bezi kullanarak onların üstünü saygıyla örttüğünü görebiliyordu. Genç adam çabucak etrafına bir göz gezdirdi. Balıkçıla 30-40 kadar orkideli çıkmıştı ve her yerde kontrolü devralmaktaydılar. Jean ile Delmas Rodümen'de beklerlerken adamlar da iskalaryalara tırmanıyor, çapalarla ilgileniyor, Kasara güvertesinin üstünde bekletilen 30 civarı balıkçıl tayfasının başında nöbet tutuyorlardı. Yaralı balıkçıl ile orkide mürettebatı Utgar'ın gözetiminde sancak tarafındaki giriş lombarının yakınına taşınmıştı ve Kaptan Drakaşa ile Ali Metreganne o sırada o taraftan gemiye çıkıyorlardı. Loki hemen ikiliye doğru yürüdü.
''Kolum çok fena ağrıyor Ali'me.''
Sağlam koluyla yaralı uzvuna destek olan Streva, Treganne'nin incelemesi için onu öne uzatırken yüzünü buruşturdu. ''Galiba kırıldı.''
''Tabii ki kırıldı. Seni man kafa diyen kadın onun yanından geçti ve tüneyi baştan aşağı kanla kaplanmış bir balıkçıl tayfasına doğru ilerledi. ''Öyle sallamaya devam edersen hepten kopacak. Otur aşağı.''
''Ama
ben en kötü durumdakinden başlayıp en iyilere doğru çalışırım.'' diye mırıldandı Treganne.
Yaralı tayfanın yanına vardıktan sonra bastonundan destek alarak iki dizinin üstüne çöktü. Sonra bastonu iki eliyle tutup çevirdi, sapını gövdesinden ayırarak hançer ebatlarında bir bıçağı ortaya çıkardı ve denizcinin tüniğini kesti.
''Kafana birkaç tekme atarak seni listemde üst sıralara çıkarabilirim. Hala acil ilgi bekliyor musun?''
''Hayır, hayır.''
''Merak etme, yaşayacaksın. Şimdi çek git.''
''İşte buradasın Ravel.'' Kaptan Drakaşa hekimin ve hastanın yanından geçip Loki'nin omzunu kavradı.
''Başının çaresine iyi bakmışsın.''
''Öyle mi?
Sıra bir gemiyi idare etmeye gelince deliksiz bir göt kadar yararsızsın. Ama nasıl dövüştüğünle ilgili acayip şeyler duydum.''
''Kaynakların abartmış.''
''Eh, gemiyi ele geçirdik ve bize onun kaptanını teslim ettin. Artık çiçeğimizi kopardığımıza göre kötü hava koşulları veya başka bir gemi gelmeden nektarını içmeliyiz.''
''Balıkçıla bir ganimet olarak el koyacak mısın?''
''Hayır, aynı anda birden fazla ganimet mürettebatı bulundurmaktan hoşlanmam. Geminin değerli eşyalarını ve işe yarar yükünü alacağız, o kadar.''
Sonra da onu yakacak mısınız?
Tabii ki hayır. Mürettebata bir limana ulaşabilecekleri kadar erzak bırakacağız ve ufka doğru kaçıp gitmelerini seyredeceğiz. Şaşırmışa benziyorsun.
İtiraz ettiğimden değil kaptan, sadece beklediğim kadar alçakça davranmıyoruz, hepsi bu.
Teslim olanlara sırf iyi kalpliliğimizden saygı gösterdiğimizi düşünmüyorsun herhalde, değil mi Ravel?
Drakaş'a sırıttı. Açıklama yapacak fazla vaktim yok ama işin özü şu. O tanrıların cezası kurtarıcılar olmasaydı bu insanlar... Treganne'nin tedavisini bekleyen yaralı balıkçıl mürettebatını işaret etti.
Ne bir çizik alır ne de verirlerdi. Dikenli ağlarını atacak veya yaylarını hazır edecek vakit bulamadıkları takdirde ele geçirdiğimiz 5 gemiden 4'ü hiç düşünmeden yelkenleri suya indirir. Çünkü işimiz bittiğinde çekip gitmelerine izin vereceğimizi bilirler. Hem taşıdıkları yükün tek bir sentirası bile gemideki sıradan denizcilere ait değildir. Niçin onun uğruna bir kılıç darbesi veya arbalet oku yesinler ki?
Sanırım bu dediğin kulağa mantıklı geliyor.
Hem de pek çok kişi için. Şu rezalete bir bak. Kurtarıcıları muhafız olarak kullanmak ha? O manyaklar parasız çalışmaya razı olmasalardı bu gemide bir tane bile gerçek muhafız bulunmazdı, sana garanti ediyorum. Gemi sahipleri öyle bir şeyle uğraşmazlardı bile. 4-5 ay süren bu uzun deniz seferleri uzak doğudan talverrara baharat, nadir metal ve tahta taşır. Bir gemi sahibi 3 gemiden 2'sini yitirse bile limana varan tek bir tanesi diğer ikisinin masrafını çıkarır. Hatta kâra geçer. Bir de üstüne yüklerini kaybetmiş bile olsa gemilerini geri alırsa ne âlâ. O yüzden durduk yerde gemileri ne batırır ne de yakarız. Biraz ılımlı davrandığımız ve uygarlığa fazla yaklaşmadığımız sürece kesenin ağzını elinde tutanlar bizi hava şartları gibi doğal bir tehlike olarak görürler.
Peki, ah koparma ve nektarını içme işine nereden başlayacağız?
El altındaki en dişe dokunur şey geminin kesesidir, dedi Drakaş'a. Kaptan onu masrafları karşılamak için bulundurur, rüşvetler falan. Onu bulup çıkarmak hep baş ağrısıdır. Bazıları gemi ele geçirilince keseyi denize atar. Bazıları ise onu rutubetli ve olmadık bir yere saklar. Muhtemelen ağzından laf alana kadar şu Nera'yı birkaç saat itip kalkmamız gerekecek.
Kahretsin, dedi arkalarındaki Treganne, hastasının güverteye yığılmasına müsaade edip ellerindeki kanı onun pantolonunda silmeye başlayarak. Bundan hayır gelmez kaptan, yaranın arkasında akciğerlerini görebiliyorum.
Kesin ölecek mi, diye sordu Loki. Ne bileyim ben be, ben altı üstü canı çıkasıca bir hekimim. Ama bir keresinde meyhanede kafayı çekerken ciğerlerin gün ışığına çıktı mı ölümünü kabullenmen gerektiğine dair bir şeyler duymuştum, dedi Treganne.
Evet, aynısı benim de kulağıma çalınmıştı. Bak, burada derhal tedavi etmediğin takdirde ölecek olan başka birileri var mı?
Pek sayılmaz.
Kaptan Drakaş'a, dedi Loge. Efendi Nera biraz yufka yürekli. Sakıncası yoksa bir plan önerebilir miyim?
49. ayrımın sonu. Sayfa 455.